TC Tüveli'nin yeni bölümünden herkese merhaba. TC Tüveli'nin bu bölümünde son dönemde kamuoyunda da tartışılan ve merak edilen konulardan birini ele almaya çalışacağız. Meclise bir yasa teklifi halinde sunulan ve sahte haberle mücadele için yeni adımlar atılmasını planlanan, hatta sosyal medyaya girerken TC kimlik numarasının da gerekliliğini öngören bir teklif üzerine konuşacağız. Tabii o teklif yasalaşır, yasalaşmaz ama önemli olan nokta belki de şu. Bu tip şeylere gerek var mı? Bu tip düzenlemeler yapılmalı mı? İhtiyaç var mı konusunu tartışacağız. Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre Saklıca bugün birlikte olacağız. Aslında tartışmanın biraz daha geçmişine hızlıca gidip kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Nisan ortasında bir düzenleme gündeme geldi. Covid sürecinde özellikle ekonomik anlamda birçok başlığın ele alındığı bir paketin içerisinde sosyal medya temsilcileri Türkiye'de bir yetkili bir temsilci bulundurma ve bunun yanı sıra şebeke üstü hizmetler için çeşitli düzenlemeler öngören bir paket konuşuluyordu. O dönem çeşitli tepkiler de gündeme geldi ama o paketin içinde o çıkmadı. Sonrasındaysa meclise bir başka teklif sunuldu. Bu özellikle biraz daha bizim de konuşmamızı gerektiren bir başlığı ortaya koydu. Teklifin gerekçesine bakınca diyor ki her geçen gün artan internet üzerinden sosyalleşme arzusu istenmeyen bazı diğer sorunları da beraberinde getirmekte. Son zamanlarda çok sık yaşanan, şikayet edilen, mağduriyet yaşanan olaylara bakıldığında sosyal paylaşım sitelerindeki sahte veya anonim hesaplarla e-posta hesaplarında oluşturulan sahte hesaplar ve gruplar olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak bir tarafta Reuters'ın bir başka araştırmaya da değiniliyor. 2018'de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye sahte habere en çok maruz kalan ülkeler kategorisinde %49'da ilk sırada yer almaktadır deniyor. Bir tarafta sosyal medyanın bugün geldiği noktadan bahsediliyor. Terör örgütleri ve yandaşların aktif kullanmasından bahsediliyor ve sonra da kanun teklifiyle birlikte çeşitli yine temsilciler konusu gündemde, sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi için kimlik numaralarının kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında korunması öngörülüyor. Böyle bir düzenleme söz konusu. Yani bu komisyonda görüşülür, dediğimiz gibi kabul edilir, edilmez. Ama önemli olan bu tip bir arayış ve böyle bir şeye gereklilik var mı? Evet, biz de sahte haber diyelim, biz de yalan haberle, şüpheli haberlerle mücadele etmeye çalışıyoruz ve bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama burada bir düzenleme, bir devlet rolü olmalı mı? Önce buradan başlayalım.
Burada şey çok dikkat çekici aslında, sahte haberden ziyade sahte hesaplar üzerine bir önlem alma mekanizması istiyor. Bu teklifi veren milletvekili ya da grup. Kim verdi bu arada teklifi?
Milliyetçi Hareket Partisi.
Milliyetçi Hareket Partisi işte aslında sahte hesapla mücadele için bir şey, böyle bir düzenleme yapılması çok mantıksız değil bana kalırsa. Şimdi sahte haberle ilgili bir teklif daha önce de verilmişti. Mesela 30 Ocak 2017'de Metin Külünk'ün sunduğu bir kanun teklifi vardı. Bu kanun teklifinin gündemi yabancı propaganda ve dezenformasyonla mücadele. Zaten kanunun ismi de bu. Burada aslında Metin Külünk ya da işte parti bu teklifi verirken şunu gerekçelendiriyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de görüldüğü gibi seçimlere müdahale etmek için yabancı ajanlar, yani ajan dediğim agent, hani herhangi biri, yabancılar şey yapabiliyor, yalan haber yayabiliyor ve bunun aslında dezenformasyon yaratabiliyor. Bunun önüne geçmek için bir kanun teklifi verelim ve işte bunu yaptırımı olsun gibi bir yaklaşım vardı. Bu verildiği zaman da, ki geçmedi zaten, yani çok geçmesi de muhtemel değildi. Bu verildiği zaman da sonrasında da devlet müdahalesi konuşulduğunda sahte habere yönelik hep şeyi aslında tekrar ettik. Yani eğer sahte haberin ne olduğu, hangi haberin doğru, hangisinin yanlış olduğunu devlet belirlemeye başlarsa bu ifade özgürlüğünün önünde çok ciddi bir problem. Ama şimdi bu konuştuğumuz teklif doğrudan sahte hesapları aslında hedefliyor. Burada sadece ya, şöyle bir şey yapıyorlar bence, bir hata yapıyorlar. Aslında muhtemelen başka türlü kurgulansa çok daha mümkün olabilecek bir yasa teklifini olmadık insanların kişisel verilerini hedefleyerek kurguluyorlar. Bu yüzden de tepki çekiyor ve bence olması da yine geçmesi de çok muhtemel değil. Anayasaya falan ne kadar uygun bilmiyorum. Ama aslında burada sosyal medya platformlarına bir zorunluluk ve yaptırım aslında öngörülse, yani en azından Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının sahte hesapları ayıklamaya dönük onları hızlandıracak, onlara sahte hesapları ayıklamadığı zaman yaptırım uygulanmasını öngören bir teklif olsa bence daha akla yatkın olabilir. Nitekim bundan biz de mesela müzdarip olabiliyoruz zaman zaman. Ben şimdi uzun zamandır Teyit'in adını kullanarak Teyitork gibi davranan hesapları takip ediyorum. Çok fazla çıktı biz kurulduğumuzdan beri. En son bir tane de şu anda mesela bir partinin isminin yanına teyit yazarak hesap açmışlar. Orada sadece o parti lehine teyitçilik yaptığını iddia eden bir hesap var. Ve geçenlerde şunu fark ettim. Kullanıcılar o hesabın bize ait olduğunu zannediyor yani. Şimdi ben o hesabı mesela Twitter'a şikayet ettim aslında. Yani bunun sahte bir hesap olduğu, kaldırılması gerektiği, taklit yaptığına dair. Fakat platform kabul etmedi. Twitter kaldırmıyor. Ama bu doğrudan bir yanıltıcı durum. Bunun da bir şekilde önüne de geçmek gerekiyor. Şimdi burada bizim organizasyonu vergi kimlik numarasıyla Twitter'a kaydettirmekten ziyade Twitter'a bu sahte hesabı hızlıca kaldırtabileceği bir yeni bir düzenleme çıkartmak bence daha makul bu arada.
Ama orada sahte hesapların ucu bence açık. Burada nerenin anonim hesaplara kaydırılabileceği bence belirsiz. Yani o yasa bize onu tam olarak söylemiyor. Yani burada hedefe konabilecek bir sürü anonim hesap da var bence. Ve bu sorumlulukları bütün hesaplar için konuşmaya başladığımızda insanların anonimite şeylerini de özgürlüklerini de bir şekilde elinden almış oluyorsun. Orada aslında uzun süredir kırılan da bir yani bozulan da bir kural var. Örneğin Twitter'ın aslında o kişilerin bilgilerini vermemesi gerekliliği gibi bir kural vardı. Devletleri asla kişilerin bilgilerini vermeyecekti. Ama bir sürü yasal hem boşluk yüzünden hem de bence baskı yüzünden Twitter gibi platformlar anonim olan kişilerin bilgilerini kolaylıkla paylaşabiliyor devletlerle. Bunu hani Türkiye'de de pek çok kez gördük. Ben oradaki o sahte hesap meselesinde yani hazırlanan şeyde de öneride de şey görüyorum, o boşluğu görüyorum bu arada. Yani senin bahsettiğin gibi bir durumla karşı karşıya kalınması çok bahsettikleri ya da odaklanmaya çalıştıkları bir mesele gibi gelmedi bana. Çünkü orada direkt işte terör örgütü propagandası, işte şusu busu gibi böyle çok daha genel çerçeveledikleri ve sürekli anonim hesaplar üzerinden yürütülen bir şey var orada, savaş var. O yüzden ben orada bir tehlike görüyorum. Bir de zaten bu şeyde öneride çok yanlış bir şey var. Reuters'ın raporunu koymuşlar ve ondan bahsederken Türkiye yanlış bilgiyle karşılaşılan işte %49'da en çok ülkeler arasında birinci sırada diyor. Biz bunu defalarca anlatmaya çalıştık. Orada bahsedilen insanların böyle düşünüyor olması. İnsanlar kendilerini yani Türkiye'de %49 kendisinin yanlış habere rastladığını düşünüyor. Bu insanların düşüncesi yani olan bir şey değil. İnsanlar niye böyle yani düşünüyorlar?
Nesnel bir şey değil
nesnel
yani.
Bir şey değil. Bir de insan niye böyle düşünüyorlar? Tam da bu sebepten böyle düşünüyorlar. Yani herkese işte terör yaftası, herkese işte bir cepheye itme, işte sürekli insanları kutuplaştırma ortamı insanları zaten medyaya olan güvenini giderek düşürüyor. Bu yüzden de bu ortam oluşuyor ve insanlar bilgilerin sürekli sahte olduğunu düşünüyorlar. Yani ben hani senin demeye çalıştığını anlıyorum ama burada şey varmış gibi geliyor bana. O boşluktan yararlanmaya yönelik bir açık varmış gibi geliyor. Yani ben de çok kabul edileceğini düşünmüyorum ama yine de tehlikeli buluyorum
tabii
ben.
Tabii yani önemli olan aslında ilkesel olarak nasıl yaklaşmak gerektiği. Yani biraz onun üzerine biz de burada kafa yormaya çalışıyoruz. Şimdi düzenlemede o bahsettiği nokta Atakan'ın yani bu sahte hesaplar anonim olma hakkı da belki bu tip sosyal medya ağları olduğu sürece karşımızda her zaman olacak noktalardan biri. Bunun düzenini yani dediğin gibi Twitter'ın, Facebook'un belki kendi çapında bazı şey adımlar atması lazım. Yani bir anonim hesap veya birisi seni taklit ettiğinde, sana saldırıda bulunduğunda veya senin bahsettiğin gibi işte kurumun hesabının taklitiyle başka bir şey oluşturduğunda burada Twitter'ın atması gereken önemli adımlar olduğu kanaatindeyim. Yani burada sosyal medya şirketlerinin topluluk kuralları ve benzeri adımları daha öncelikli olması gerekiyor. Ve bu yaptığın yasal düzenlemesinin sadece işte Türkiye sınırları içinde bir düzenleme olacak. Yani bu VPN'le dışarıdan bağlanan veya benzeri şeyleri de etkilemediği gibi aslında çok bir şey de değiştirmeyecek bir tablosu olacak gibi duruyor.
Ya aslında bakarsan diğer ülkelerde mesela Almanya'da, Fransa'da falan bu sahte haberle, dezenformasyonla mücadele için yasa teklifleri geçti. Yasalaştı bazı şeyler, yaptırımlar. Ama bunlar doğrudan platformları hedefleyen şeylerdi. Örneğin Almanya'da diyor ki işte nefret söylemi ve yalan haber tespit edildiyse ve devlet eğer bunu Facebook'a bildirdiyse Facebook 24 saat içerisinde bunu kaldırmak zorunda. Eğer kaldırmazsa işte şu kadar cezası var gibi. Yani aslında benim kastetmeye çalıştığım şey de oydu. Burada eğer bir düzenleme gerekiyorsa Eğer gerçekten böyle bir düzenleme yapılması şartsa, bu kullanıcıyı hedefleyen ve işte tamam onun anonimlik hakkını da elinden almadan ya da ifade özgürlüğünü de elinden almadan doğrudan platformla ilişkiyi kurarak, onunla bu yaptırımı geliştirerek geliştirilmesi gerekiyor. Fakat benim anladığım kadarıyla işte senin de söylediğin gibi VPN vesaire zaten bu platformların aslında Türkiye'de yerleşik bir merkezi olmadığı ve yaptırımı neye yapacaksın yani? Yurt dışındaki bir şirkete böyle bir yaptırım hukuki düzenle ne kadar mümkün çok bilmiyorum. Bu herhalde çok zor olduğu için kullanıcıyı hedefliyor bu yasa teklifleri de. Şunu da söyleyelim bu arada. Türkiye'de yalan haber yaymak aslında bir suç ama sadece savaş döneminde. Yani kanunlarda yalan habere ceza yaptırım uygulaması sadece savaş ve seferberlik döneminde tanımlanmış. Onun dışında sahte habere bir yaptırım neredeyse 1920'lerden beri bizim yasal düzenimizde yok. O dönem var ama yani Osmanlı döneminden de zaten hatırladığımız, bildiğimiz kadarıyla oralarda hep böyle bir sahte haberle mücadele üzerine bir şey var, yaptırım düzeni var ama bunu tabii bir akademik çalışma var. Bunu belki şeye koyarız, açıklamaya koyarız. Türkiye'de sahte haberle mücadelenin hukuki düzendeki yerine dair. Neyse, buradan aslında söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye de gerek yok. Zaten devlet eğer müdahale etmek isterse halkı kin ve nefrete kışkırtmak suçundan bu sahte habere bir kendince bir çözüm buldu. Yani farkındaysanız ne zaman bir kriz dönemi oluyor, sınır ötesi harekat ya da böyle Covid-19 dönemi ya da ekonominin çok kötüye gittiği zamanlarda sahte haber demiyor buna. Yalan haberle mücadele ediyorum demiyor. Ama halkı kin ve nefrete kışkırtmak, işte galeyana getirmek gibi başka bir yerden tutarak sahte olan sahte haber yayanlara da oradan ceza veriyor. Dolayısıyla bence yeni bir kanuna zaten gerek yok. Bunun altının sahte haber yaymayı cezalandırmak olarak çizilmesi çok tehlikeli zaten. Böyle bir yaptırım düzeni de tabii ki Gül'ün söylediği gibi aslında çok ucu açık bir yere doğru da gidiyor. Yani halkı kin ve nefrete sevk etmek ne demek yani? Nefret söylemi dolu her yer. Fakat buradan hareket etmiyor. İşte sınır ötesi harekatı eleştiren ya da bu konu üzerine yalan haber yayanları cezalandırıyor. Dolayısıyla çok şeye açık, yoruma açık bir düzenleme.
Şimdi Türkiye gibi ifade özgürlüğünün biraz tartışıldığı bir yerde tabii bu tip düzenlemenin o açık, ucu açık noktaları çok büyük sıkıntı. Yani bugün mesela bu düzenlemede yer almasa da bir haberin, bir içeriğin sahte, yalan veya benzeri bir kritere uygun olup olmadığını devletin belirlediği bir ortam ne kadar sağlıklı olur? Yani belki bunu birazcık konuşmak lazım. Bunu çünkü sen bir içerik oluşturabilirsin ve bu devlet veya neyle tanımlayacaksa bunu yalan dedikten sonra ve ona müdahale ettikten sonra istediği her şeyin önüne geçebilecek bir yolun da kapısını aralamak olur. Yani bu konuda sınırı galiba iyi çizmek lazım. Öyle düşünüyorum.
Ya sorun şu bu arada. Şimdi Covid-19'da bir sağlık krizi olarak algılandı. Pek çok ülkede işte hem nasıl baş edeceğini bulmaya çalışıyor hem de enformasyonu sağlıklı şekilde aktarmaya çalışıyor yurttaşlarına. Ama bundan tabii ki daha otoriter eğilimli ülkelerde bunun da işte tam da bu yanlış haber yasaklanması gibi konularda kullanıldığını görüyoruz. Yani işte şu an bir kriz halindeyiz, bir kriz durumundayız. O yüzden de hani yanlış haber yayanı işte cezalandırma gibi. İşte burada Macaristan, Sırbistan, Moldova gibi pek çok ülkede böyle kararlar alındı. Özellikle Covid-19 süreci içerisinde. Hatta şöyle bir şey yeltenildi. Sanırım Sırbistan'daydı. Opinion yazıları yani köşe yazısı dediğimiz bizim. Onların bile yazılmasının önüne bir yasak getirilmeye çalışıldı. Yani iş buralara kadar varabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşınca işin kötüsü gazeteciler de kendilerini otosansüre maruz bırakıyorlar. Bu yanı da var. Yani işte bunu demem yasak mı? Bunu demem bu çerçeveye mi girecek? Benim burada yorum yapmam işte acaba bu yasaklar, bu sınırlar içerisinde mi demeye başlıyor. O yüzden yani aslında o daha dediğim gibi otoriter eğilimli şeyler hep bu kriz zamanlarını kullanılıyor bir şekilde. Hani bizim de ülkede karşılaştığımız hep işte Atakan'ın da dediği hani sınır ötesi operasyonlarda bir kriz dönemi olarak algılanıyor. Ve her zaman bu dönemlerde müdahale edilmeye çalışılıyor. Bence burada hep yani durulması gereken yani bu medya platformlarının mutlaka bir şekilde kontrol edilebilir olması lazım. Ya da hesap verebilir olmaları lazım. Ama bu hesabı da yine devletler ve hükümetler sorduğunda yine bir çıkmaza giriyoruz. Oradaki işte hep şey tartışması yani nerede bu medyada ifade özgürlüğü başlıyor bitiyor. nerede bu kuralları konuşacağız diye. Yani bir sağlık alanındaki durumda bile hakikaten birilerinin canına mal olabilir. Öyle bir yanı var, doğru. Ama birinin, bir gazetecinin kendi fikrini söyleyemez hale gelmesine neden oluyor yani.
Mayıs ortasında yayınlıyoruz biz bu podcast kaydını alıyoruz. Tam bu dönemde bir tartışma vardı. Hatta bugünlerde bu konuda bir tane teyitpedia da hazırlıyoruz. Ekonomiyle ilgili bu kurdaki hareketlilik sonrası bir karar alındı. Daha doğrusu geçmişten gelen bir yasal düzenlemeye ek olarak bu süreçte işte manipülasyon yapacak haberler üzerine müdahaleler ve benzeri başlıkları içeren bir karar gündeme geldi. O dönemde herkesin kafasında şu soru oluştu. Ekonomiyle ilgili hiçbir haber yapılamayacak vaziyette miyiz? Neredeyiz? Şimdi bu düzenleme ve ne manipülasyona sokulacak, ne sokulmayacak? İşte tam senin dediğinin somut uygulaması olarak karşımıza çıktı Gül'ün.
Emre yani, orada şeyi bilmiyorum bu arada. Biliyorsanız belki söylersiniz. Bizim manipülasyon dediğimiz şeyle ekonomi anlamındaki teknik anlamda manipülasyon aynı şey değil galiba,
tabii,
değil mi?
Tabii. O tamamen farklı. Hatta o yüzden BDDK Başkanı açıklama yaptı. Yani bunun haberlerle ilgisi olmadığını, manipülatif hareketle kapsadığını açıklamak zorunda kaldı. Ama o süreçte, o açıklama öncesinde herkesin kafasında acaba neyi paylaşmalı, neyi paylaşmamalı sorusu oldu. Bunun Twitter'da birçok sohbeti, muhabbeti döndü. İşte dolardan hiç bahsetmeyeceğiz demek ki falan gibi şeyler söyledi. Bu gazetecilere de yansıyor. Tam işte o günün az önce anlattığı şey bu. Bunun somut çerçevesi ne? Ne giriyor, ne girmiyor? Ne manipülatif, yani aslında manipülasyon ne değil? Onların hepsi kafada soru işareti olarak dönüyor. Bu tip düzenlemelerde işte devlet organizasyonlarının dahil olması bu tip muammaları da getiriyor bir yanına. Yani.
Tabii işte bu sınırların çok net çiziliyor olması lazım. Tanımların çok iyi yerli yerine oturtuluyor olması lazım. Ama günün sonunda devlet bu işe karıştığı andan itibaren sorunlar çıkmaya başlıyor. O yüzden diğer ülkeleri örnek almak, işte batılı ülkeler yapıyor biz de yapıyoruz gibi bir mantıkla ilerlemek de çok makul gelmiyor bana. Bunun Malezya, Mısır gibi örnekleri var bu arada. Gerçekten sahte haber yaydı diye insanlara bir yıl, iki yıl hapis cezası veriyorlar. Bu çok anlaşılır gelmiyor bana. Bununla mücadele, sahte haberle mücadele de böyle sürdürülemez. Bu daha çok korku ve endişe iklimi yaratarak sadece bir süre baskılayabilirsiniz. Ama başka yerden pırtlamaya, çıkmaya devam edecek. Bir de bu sahte haberle alakalı en önemli motivasyonlardan biri, farkındaysanız özellikle komplo teorilerinde, bizden bir şey gizleniyor ve işte ben açığa çıkardığım gibi bir motivasyon var. Şimdi bir şeyi yasakladığınız zaman gerçekten bu motivasyon aşırı beslenmeye başlıyor. Yani bizden demek ki bir şey gizleniyor ki sahte haber yaydı diye birini cezalandırıyorsun algısını insanlara yerleştirirseniz bu komploculuğun, komplo teorisyenliğinin sonunu almak, önünü almak çok mümkün olmaz. O yüzden bununla en kolay mücadele, en yapılması gereken şey gerçekten kullanıcıları donanımlı hale getirmek. Bir de tabii ki platformları zorlamak. Bu da devlet eliyle olmak zorunda olmayabilir gerçekten. Sivil toplum aracılığıyla olabilir. Bu arada sanırım bu teknoloji konusunda en çok geride olduğumuz, dünyada da yani en çok geride olduğumuz konu dijital platformları belli değişiklikleri yapmaya yönelik çalışan bir sivil toplum gücü yok sanki. Yani sivil toplum burada bir devleti denetleme mekanizması olarak zaman zaman bazı ülkelerde başarılı olabiliyor. Ama platformlar o kadar büyüdü ki ve o kadar devlet gibi hareket ediyorlar ki onlara yönelik, onları denetlemeye yönelik de bir sivil toplum hareketinin, bir sivil hareketin sanki başlaması gerekiyormuş gibi hissediyorum ben.
Bir de bence şeyde bu platformlardaki çok büyük sorunlardan bir tanesi çok merkeziler. Yani o kadar merkezi ki senin müdahalen yerellerde hiçbir işe yaramıyor yani. Hani sen işte Türkiye'de atıyorum işte Facebook'a da Twitter'la muhatap olmaya hatta şey yapamıyorsun, imkan bile bulamıyorsun. Sivil toplum da burada bulamıyor. Yani şey gibiler böyle işte. Biz sizi buluruz diyen böyle ajan şeyler gibiler. Yani hani biz sizi buluruz. Yani eğer biz sivil toplumla bir şey yapmak istersek biz platformlar olarak geliriz size zaten diyorlar. O da bence tehlikeli bir iletişim yolu. Ama işte hani çok büyük krizler yaşandığında işte Facebook'un başına gelen bu 2016'daki seçim dönemi gibi bir şeyler yaşandığında ve böyle bir toplumsal tepki olduğunda en nihayetinde bir şey, bir yol bulmaya çalışıyorlar. Ya oradaki örgütlülük önemli ama internete dair bir sorunu nasıl örgütleyebilirsin gibi böyle bir şeyin içerisindeyiz bence yine. Yani yereldeki sorunlar çok başka. Bazı şeyler gerçekten çok uluslararası ölçekte devam ediyor. Ama en nihayetinde çok bir başımıza kaldığımız ve o merkezi medya platformlarıyla iletişim kuramadığımız bir şeydeyiz yani, durumdayız.
Tabii işte aslında sonuçta devleti denetlemeye kalktığında şunu söyleyebiliyorsun: ben vergi veriyorum ve vergimin nereye gittiğini görmek, denetlemek hakkım. Ama platformlarla aramızda böyle bir ilişki yok. Bir yandan böyle bir ilişki olmamasına rağmen devlet kadar büyük yapılar ve bir türlü müdahale alanı bulamıyoruz. Yani sivil hareketler olarak, sivil insanlar, topluluklar olarak. Ancak böyle çok güçlü kamuoyu tepkileri oluşuyor ki onlardan da platformların sıyrılması her zaman çok kolay. Çünkü o kamuoyu tepkisi hiçbir zaman böyle sistem dönüşümüne bağlanmıyor. O platformları dönüştürmeye yönelik olmuyor. O platformları eleştirmeye yönelik oluyor ve platformlar nasıl istiyorlarsa öyle çözümler buluyorlar. Sivil hareketlerin ya da insanların istediği çözümler
yani
olmuyor.
Yani mesela işte Facebook bu zaten. Bir senato kurdu. Görmüşsünüzdür o haberi belki. Hani aslında bana kalırsa şöyle bir şey yapıyor orada. Yani Facebook'un kurucusu. Hı-hı. Ben burada sizin yargılarınıza değil, benim kendi kurduğum, kendi belki de işte öyle ya da böyle kendi belirledikleri kişilerce denetlenebilirim ben diyor. Tamam, evet, oraya koyulan isimler çok şey, böyle işte Demokrat, tabii. İşte ne bileyim Guardian'da işte Yemen'deki sorunları işte savaş muhabirliği yapmış ya da işte bu krizleri işte araştırmış birisi, işte önemli akademisyenler, işte önemli siyasetçiler falan var aralarında, ama yani dediği şu, devletlere diyor bunu, yani siz değil beni yargılayabilecek olanlar, yine aslında benim seçtiğim o senatörlerin beni yargılayabilir diyor. Bence bu, ya bu olumlu mu olumsuz mu bilmiyorum,
tabii,
ama
bir de temsil gibi,
evet,
bir şey,
evet,
de yok.
Yani hani oradaki seçilme süreci tabii bağımsız ilerlediğini söylüyor ama nasıl ilerledi bilmiyoruz tabii. İşte Facebook asla bu gruptan kimseyi atamaz, bu gruba işte karışamaz, aldığı kararı denetlemez gibi şeyler söyleniyor. Ama neden yani yapamasın ki? Hani bu artık çalışmıyor der ve bu şeyi de kapatabilir yani hani.
Evet, en ideal yönetim şekli bile, o kendi denetleme mekanizması bile birçok sorunu barındırabilecek potansiyele sahip. Yani o kararı ne kadar bağımsız, neye göre verecek, ne olacak şeyi her zaman tartışılacaktır. Yani bu tip mekanizmalarda en idealle başlayıp formül sonrasında başka yöne her zaman evrilme ihtimaline sahip.
Orada yani Zuckerberg'ü başkan olarak görür müyüz bir gün dünyada gibi, benim her zaman hayalini kurduğum bir şey var. Gerçek olmaya çok yakın buluyorum.
Başkan olmasına gerek yok. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olunca...
Belki de bir başkandan daha güçlü.
Yani başkan olunca, evet.
Yok ABD demiyorum ben ya.
Denge denetleme mekanizması.
Dünyanın başkanı. Yani öyle bir yere geleceğiz ki bu teknoloji şirketleri bir şekilde dünyayı öyle bir yönetim içerisine sürükleyecekler yani sanki.
Ya tabii bir tarafta soyut olarak ama bakınca dünyada bütün ülkelerden kişilerin dahil olduğu ve en büyük sosyal medya platformunun başında olup ve böyle bir şey kuruyorsun. Aslında oranın başkanısın bir tarafıyla. Yani karar alıp yönetmiyor ama.
Evet işte, yani kimse seni denetleyemiyor zaten. Mis gibi istediğin şekilde çalışıyorsun. Bence bu demokratik bir süreçle başkan olmaktan daha güçlü ve daha avantajlı, evet, bir pozisyon. Sorumluluğun da yok bu arada. Kalkıp gidebilirsin.
Tabii canım.
Başkan olduğunda falan seçmenine karşı bir sorumluluğun oluyor. Siyaset işin içine giriyor. Rakiplerin oluyor. Burada hiç öyle bir derdin yok ki. Zaten tek başınasın. Zaten tekelsin. Ve hiçbir sorumluluğun da yok.
Evet.
Neyse
ya.
Konudan önce sabah ama.
Ufaktan kapatalım, toparlayalım.
Yani bence gayet iyi bir pozisyon,
evet,
yani.
Evet. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü katkınız için ben çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
En azından böyle bir düzenleme olmalı mı, olmamalı mı, nasıl olmalı üzerine biraz kafa yormaya çalıştık. TC Tüveli'ni de noktalıyoruz. Bizi Spotify'dan, Speaker'dan, Google ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Destek T-Talk'tan da destek olabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.